Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bir Yaş Dönümü Rüyası, Erendiz Atasu, Can Yayınları, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'na seslendirilmiştir. Okuyan Sibel Aduş.
Bir Yaş Dönümü Rüyası, 70'li yılların sonundan günümüze ve daha sonra 2025'e uzanan iki ayrı zaman dilimi içinde Türkiye'nin toplumsal ve siyasal çalkantıları arasında bir yandan savunduğu siyasal görüşün mücadelesini verirken bir yandan da farklı aşklar yaşayan Feride'nin öyküsünü anlatıyor. Sol mücadelenin içinde yer alıp devrimci bir örgütte çalışırken bireysel ilişkileri geriye iten bir kocanın karşısında tutkuları kabuk bağlayan, ilk eşinde bulamadığı sıcaklığı ikinci eşinde bulsa da başka hayal kırıklıkları yaşayan, çocuğu yaşındaki Kamuran'a taze bir aşkla bağlanan Feride'ye, hayatına giren bu üç erkek üç değişik aşkı yaşatıyor. Kendisine hoyrat bir aşk sunan Ferhat, şefkatine sığındığı Sedat, yalnızlığının ve kayıp giden gençliğinin ilacı olabilecek Kamuran, bir de bütün bu erkeklerin yanı sıra hep var olan özel bir ana kız ilişkisi yaşadığı Şirin, Ferhat'ın kızı. İnançları uğruna her biri bir başka yöne savrulan roman kahramanları, o dönem gençliğinin ve düşünen insanının birer simgesi. Onların kimliğinde 80'li yıllar Türkiye'sinin bir panoramasını veren, aydınların düşünce yapısına bir kapı açan, ülkenin girdiği değişik dönemece hızlı gelişimleri ayna tutan bir yaş dönümü rüyası, o yılların derin yaralarını taşıyan bir kadının bakış açısından yazılmış bir dönem romanı. Erendiz Atasu'nun çok katmanlı, kapsamlı romanı, belki de tek değişmeyenin değişmek olduğunu ama hayatın da bir tekrardan başka bir şey olmadığını düşündürüyor okuruna. Bir Yaş Dönümü Rüyası. İçindekiler. 1. Gençlik ve Geçmiş. Ferhat, Sedat. 2. Orta Yaşa Uyanmak. Sedat, Hayaldeki Gerçek. 3. Hayatın Sonrası. 1. Gençlik ve Geçmiş. Ferhat. Üveylik. Çocuğun yetişkin bir insanın işaret parmağı boyundaki kırmızı terlikleri yatağının yanında öylece duruyordu. Terk edilmiş, biri ters dönmüş, minicik. Az önce ince kollarını babasının boynuna dolamış, yataktan kocaman adamın göğsüne uçuvermişti. Kısa kesilmiş saçlarının çevrelediği uykulu başını babasının omzuna bıraktı. Bademcik ameliyatına götürüldüğünü bilmiyordu. Ayacıkları öylece sarkıyordu, savunmasız, edilgen. İncecik bacaklarının ucuna takılıvermiş, iliştirilivermiş gibiydiler. Parmakları tırnaklarına kadar ne kadar küçücüktüler. Şirin'in terk edilmiş terlikleri ve savunmasız ayakları burnu sızlatan ve genzi yakan bir anı olup kalmıştı kadının zihninde, izleyen uzun yıllarda. Kocasını içine açsa o adam omuz silker, yürür geçerdi. Feride o gün Şirin'i aldattıklarını düşünmüştü. Ne çok şey saklıyorlardı çocuktan. Bol bol dondurma yiyeceği bir yere götüreceklerini söyleyip kandırmışlardı onu. Herkes çocukları kandırıyordu. Herkes onları aldatıyordu. Çocukların canı daha az yansın diye böyle yapıyorlardı. Hastanede Şirin'in anesteziden uyanmasını beklerken kocasının kalabalık ailesinden az ötede duruyordu. Ferhat ailesinin yanında karısıyla ilgilenmezdi. Şirin herkesin göz bebeğiydi. Büyük baba, büyük anne, halalar, yeğenler, amcalar hepsi oradaydı. Feride kocasının akrabalarıyla birlikteyken orta hallilerin yoksullar, kentlilerin köylüler, sessiz evlerde büyümüşlerin ev içlerine sığışmayan aileler karşısında kapıldığı suçluluğu duyuyordu. Onu sevmiyorlardı, biliyordu. O da onları sevmiyordu. Karşılıklı katlanma. Hep birlikte ona sessiz bir talep yöneltmişlerdi. Şirin'e severmiş gibi bakmasını bekliyorlardı. Çocuğu gerçekten sevmesini beklemiyorlardı ve sevdiğine inanmıyorlardı. Hiçbir zaman inanmayacaklardı. Şirin'i sevmek onların, yani kan akrabalarının hakkıydı. Aman gelin, ana koş diye feryat etmez mi? Hemen seyirttim ki ne göreyim, su torbası patlamamış mı? Cahil işte, bilmiyor. Kayınvalidesi kim bilir kaçıncı kez Şirin'in doğumunu anlatıyordu diğer gelinlerine. Mahsus mu yapıyordu? Onu incitmek için mi? Şirin'in ölmüş annesinden ve Feride'nin tanık bile olamadığı doğumundan söz ediyordu. Emin olamıyor, kayınvalidesi hakkında kesin bir yargıya varamıyordu. Doğum ve ölüm bu köylü kadın, bu yaşlı toprak insanı için öylesine sıradandı ki. Özensizce bağlanmış başörtüsünün altından fırlayan asi, kırçıl saçları gençlik pırıltısını çoktan yitirmişti. Olduğundan da kocamış duran, yuvarlak çizgileri sarkmış, tarla yanığı bir yüz. Çetin hayatın izlerini taşıyordu ve acıyla kardeş olmuştu. Kayınvalidesinin kimi uyumsuz ya da incitici tavırları belki de yalnızca yaşlı kadının beton insanlarının arasına düşmüş bir toprak insanı olmasından kaynaklanıyordu. Ferhat'la evlendiğinde aileyle kaynaşmak istemiş, becerememişti. Kardeşsiz ve neşesiz çocukluğunda kalabalık aileler özlemişti hep. Ve işte böyle bir aileye gelin gitmişti. İnsanın alışkanlıklarının dışındaki şeyleri özlemesi, özleme kavuşunca ise uyamaması hazindi. Kaynata evinde kendi geçmişindeki sessizlikten bile kocamandı sözle dokunulmayan alanlar. Düğüm düğüm, boğum boğum biriken insanlar arasında. Nereye dönsen bir gizli yasak ve geçit vermeyen saygı merdiveni. Umudunu kesmişti kabul edilmekten, yerini biliyor ve biraz ötede kendi başına duruyordu. Eltilerinin bir bankada memur olanı yüzünde açık bir sıkıntıyla kayınvalideyi dinliyor, arada sırada üvey gelinden yana özür dileyen kaçamak bakışlar yolluyordu. Sade giyimli, başı açık, makyajsız bir kadındı memure. Feride ailede en fazla onu, kendine yakın hissediyordu. Öbür eltinin her zaman soğuk bir terle parıldayan suskun yüzünde bir anlam okumak mümkün değildi. Başını yenilerde güçlenen tarikatlardan birinin ayrıntılı talimatı üzerine sıkıca örtmüştü. O da üvey anaya bakıyordu arada sırada. Feride'nin tepkisini ölçmek isteyen durgun bir merakla. Kadın onları aileyi yadırgamıyordu. Yadırgadığı Ferhat'tı. Her geçen gün biraz daha az kavrar ya da daha seyrek anımsar oluyordu. Ferhat'a bir zamanlar nasıl ve niye delice sevdalandığını. Oysa hepi topu birkaç yıl önceydi. Sahi kimdi bu yabancı? Şirin'in babası. Bundan böyle Ferhat'ın kimliği buydu. Hepsi hayal miydi? Zihnin oyunu mu? Ferhat'a duyduğu o baş edilmez arzu. Kaslarını ezen, yüreğini hasretle derinden çizen arzu. Keşke bu kadar kırılgan olmayaydı. Kocası hoyrat ve buyurgandı. Ama yüreği temizdi adamın. Hatta şefkatliydi. Sertlikle eğitilmişti. İçindeki şefkati dışa vurmayı bilmiyordu. Hep bağışlıyordu kocasını. Öfkesini zapt etmese, boğmasa, döküp saçsa, kussa, kadınlık coğrafyası soğuk mevsimi geride bırakır mıydı? Ferhat'la evlenirken arzunun aşındığını biliyordu. Ferhat onu hep terk etmişti. Terk edip dönmüş, dönüp terk etmişti. Evli adama sevdalanmanın cilveleriydi bunlar. Sonra apansız, Ferhat'ın karısı ölüvermişti. Herhangi bir yolu karşıdan karşıya geçerken ehliyetsiz bir sürücü çarpmıştı kadıncağıza. O an ölmüştü. Beklenmedik ağlatı. Güçlü bir asit gibi Feride'nin Ferhat'a duygularını yakmış, yüreğini kurutup arıtmıştı. Uzun süre Ferhat'ı görmedi. Ve sonra bir gün apansız, evlenelim deyiverdi adam. Ona hayır demeliydi. Ama 30'una yaklaşıyordu ve anne olmak istiyordu. Ferhat'ı geri çeviremedi. Talihsiz bir huyu vardı kadının. Beğenmese de başladığı kitabı yarıda bırakamıyor, sıkıldığı filmden çıkamıyor, bir erkeği terk edemiyordu. Garip bir görev duygusuyla sonuna kadar dayanmak gerektiğini sanıyordu. Kollarını sıvadı, elini beline doladı, canla başla daldı evlilik hayatına. Şirin olmayaydı, varır mıydı Ferhat'a? Anımsıyordu. Ferhat kızıylaydı. 3,5 yaşındaydı çocuk. Sıkılıyordu büyüklerin arasında. Annesi öleli bir yıla yaklaşıyordu. Bir ara Feride'nin yanına sokuldu. Feride çocuğu kucakladı. Çocuk ince kollarıyla kadının bedenini sarmaya çabaladı. Başını göğsüne gömdü ve "Annemi özledim," dedi. O an aşkın bir deneyim yaşadı kadın. Sonradan bu anı hatırlarken yüreğimden karnıma dek sanki bir kapı açıldı ve sen içime doldun diyecekti Şirin'e. Ferhat yeni eşiyle çocuğunun kaynaşmasını memnuniyetle ve biraz uzaktan, yukarıdan izliyordu. Onların zeminine inip oyunlarına katılmazdı. Kadın böyle erkeklerden hoşlandığını sanıyordu eskiden. Çocukluğunda imrendiği o büyük ailelerin babalarından. Onların kadınların ve çocukların patırtılı dünyasının üstünde seyreden kendinden emin, tarafsız ve sakin tavırlarından. Şimdi ise kendini aldatılmış hissediyordu. Kocasına yakıştırılan konumun sahiciliğinden kuşkuya düşmüştü. Miras kalmış tören giysisini andırıyordu aile reisliği. Özellikle bol kesilmişti. Bütün küçük güvensizlikleri, korkuları, beceriksizlikleri örtsün diye. Kadın aptal değildi, görebiliyordu. Kadınların hepsi farkındaydılar. Ne kayınvalidesi, ne görümceleri, ne eltileri safçıydılar. Erkeklerini tanıyor, biliyor ve oyunu sürdürüyorlardı. İşte buna gelemiyordu kadın. Kocasında sezdiği, insanların zayıflık diye nitelendirdiği insani halleri anaçlığıyla sarmalamaya hazırdı. Ama istenen bu değildi. Hayat bir tiyatro sahnesiymiş gibi rol yapması bekleniyordu kendisinden. Denedi, başaramadı. Olmuyordu. Yer ayağının altından kayıyor, soluyacak hava kalmıyor, bir insan olmaktan çıkıp silik, soluk bir hayale dönüyordu kadın. Kendi imgeleminde. İşte o zaman istifa, intihar gibi soyunun sopunun yaşam deneyiminde yeri olmayan kavramlar önce kara örümcekler gibi dolaşmaya başladılar sabrın gittikçe aşınan yüzeyinde. Sonra ince çatlaklar olup derinlere sızdılar. Evlilikten istifa edebilir miydi? Ya kadınlıktan, yaşamaktan? İki düşük yapmış, anne olamayacağı anlaşılmıştı. Bir tek Şirin kalmıştı elinde. Düşlerle yaşıyordu. Hep düşlerle yaşamıştı. Genç kızlığında bir erkeği sevmek üstüneydi düşleri. Şimdi ise ondan kurtulabilmek üstüne. Kurtulacaktı. Öylesine beklenmedik biçimde ki, ya da hep beklendiği üzere. Bu yadırgı özgürlük sürgüt yakıcı, delici acıya bulanacaktı. Ferhat'ın Şirin'in doğum öyküsünü yarıda kesen, güncel meselelerle yüklü sesi duyuldu. Memurenin kocasına seslenmişti Ferhat. 1977 yılının bu Haziran gününde memleketin geleceği için umutla dolu kardeşinin iyimserliğini yıkıyordu. Kesin ama öfkesiz sözleriyle. Mahsus mu konuyu değiştirmişti? Feride'nin daha fazla yaralanmasını engellemek amacıyla mı? Kadın hiçbir zaman emin olamıyordu. Daha önce de böyle müdahaleler yaşanmış, Feride duygulanmış, kocasına teşekkür etmeyi dilemişti. Herkes Ferhat'ın neden söz ediyorsun diyen ilgisiz yüz ifadesiyle karşılaşmıştı. Teşekkür kadının dudaklarında kırık hecelere parçalanmıştı. Daha sonra yüreğe batacak sivri parçacıklara. Onuru zedeleniyordu. Ferhat'ın ondan esirgediği bir değeri varsayıp aldandığı için. Hastane koridoru acı anılar, telkinsiz sezgiler uyandırıyordu kadında. Ölmüş annesini, babasını anımsıyordu. Geleceği kestiremiyordu. Şu ışıksız koridora sıkışıp kalmış zaman için sanki durmuştu. Şirin'in basit bir ameliyat için burada bulunduğunu, her şeyin yolunda gideceğini yineleyip duruyordu kendine. Gene de hiçbir şeyin güvenilir olmadığına dair hafif ama ısrarcı, kötücül bir kıpırtı titreşip duruyordu yüreğinin derininde. Ferhat, yeni kurulan sosyal demokrat ağırlıklı koalisyon kabinesinin dayanıklı ve güvenilir olmadığını bildiriyordu biri solcu, diğeri su katılmamış sağcı kardeşlerine. Solcu olan banka memuruydu, sağcı ise bakkal dükkanı işletiyordu. Kadınlar erkeklerin önünde siyasi tartışmaya girmiyor, başka konulara da geçmeyip dinliyorlardı. Ferhat'ın tavrı ve ifadesi o kadar kesindi ki tartışıyor olamazdı. Evet, bildiriyordu. Kardeşler ağabeye saygılarından mı susuyorlardı. İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin eli kulağındadır, bilesiniz, dedi Ferhat. Kadın umutlu olmak istiyordu. Sosyal demokratlar zafer kazanmıştı ve mevsim bahardı. Hem kötüsü gelse bile kendileri için yakın bir tehlike söz konusu olamazdı. Sabahları uyandıklarında sokaklarındaki taze duvar yazıları devrimci sloganlardı hep. Lise müdürü, öğretmen arkadaşların ve öğrencilerin çoğu solcuydu. Kocasının yorumundan yayılan kötümserliğe rağmen Feride'nin kasvet basmış iç dünyasına bir tutam aydınlık vurdu. Ferhat'ın yüzüne seyrek beliren bir anlam yerleşmişti. Alçak gönüllü bir cesaret, ağırbaşlı bir sorumluluk. Hastane koridoru aniden genişliğiverdi. Feride, Ferhat'a neden delice sevdalandığını anımsamıştı. Adamı yüzünün değişen aykırı anlamları için sevmişti. Herkes gamlıyken çocuksu bir neşeyle açan gülüşü, herkes duyarsız bir neşeye kapılıp hüznün bitip tükenmez öğreticiliğinden teneffüse çıkmışken yüzünde derinleşen tasalı düşünceler için. 2 yıl önce yanımsadı. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin kurulduğu Nisan gününü. Öğretmenler odası kara yaslar bağlamıştı. Birden Ferhat'ın gülümseyişi girdi içeri. Gazamız mübarek olsun, dedi adamın şakacı sesi. Bundan böyle mücadele kızışacak, haberiniz ola. Keyifle ellerini ovuşturuyordu. Muzip bir pırıltı yayılıyordu gözlerinde. Feride yıllar sonra o günü anımsadığında, Ferhat'ın devrimci mücadelede kendi kısır döngüsünden bir çıkış kapısı bulduğu için o kadar heyecanlandığını düşünecekti. Kısıtlı koşullarla Bung'un çocukluk ve ilk gençlik yıllarında gövdesinde birikmiş yaşam enerjisini yöneltebileceği, yaşama susuzluğunu doyurabileceği bir kaynak. Ferhat haklı çıkmıştı. Mücadele kızışmıştı. Kararlı bir kurban gibi duruyordu Ferhat. Yüzünde hüzünlü bir cesaret. İçi eriyiverdi kadının, kocasına aktı. Uzanıp adamın elini tutmak istedi. Ailenin önünde yapamazdı. Yakınlık duygusu kısa sürmüş, derinleşemeden yitmişti. Teni ve tüm ruhu sanki yaraydı. Hastane koridoru daha da daralmıştı. Sonuçsuz sürüp giden sorunlar yeniden ve hep birlikte Feride'nin üstüne üşüverdi. Boşanma meselesini kocasına bir türlü açamayışının sebebinin Şirin olduğunu düşünüyordu. Doğurmadığı yavrusunu alıkoyamazdı ki. Asla Şirin'i ona vermezlerdi. Hatta aile Şirin'le görüşmesine izin bile vermeyebilirdi. Açmazdaydı. Açmazını kesinlikle görüp tanıyınca suçlu bir dilek belirmişti yüreğinde. Ferhat ölüverse ne olurdu sanki? Birden, acısız. Ölse ve kurtulsaydı, karısını da kurtarsaydı ne olurdu? Yaşamaktan tat almıyordu ki Ferhat. Neden böyleydi? Ağır bir görev gibi yüklenmişti sorumluluklarını. Kendisine ve çevresine çektirerek yerine getiriyordu görevlerini. Ölse kimse Şirin'i almaya kalkışmazdı kadının elinden. Birkaç yıllık gelinlik serüveninde büyük ailenin sırrını çözmüştü. Salt şaşkınlıktandı ailenin ölü bir şekilden ibaret eskiye tutunması. Lime lime bol bir harmaniyi andıran eskiye, ellerde parçalanan. Aslında görünüşünün tersine kentte hızla küçülmüş, dağılmıştı aile. Ve kendini olanları izleyememişti bile. Amcalar, halalar Şirin'in sorumluluğunu alıp çocuğu büyütmeye gönüllü olamazlardı. Öyleymiş gibi davranır, yüksek sesle telaşlı söylevler çeker, gözlerini siler ve yengelerinin yalnız kalmasına gönülleri razı gelmediğinden sevgili yeğenlerine üvey annenin bakmasına lütfen izin verir, denetlemekle yetinirlerdi. Sonra denetim gitgide tavsar, ilişkiler seyrekleşir, aile bayramdan bayrama görüşür hale gelir, daha sonra da uzayan bayram tatillerinde herkes büyük ülkenin bir köşesine dağılacağından bayramlar silinir gider, düğünlerle ve cenazelerle sınırlı kalırdı amcalık, dayılık, halalık, yeğenlik. Feride Şirin'e sarılmak için sabırla sırasını bekledi. Aile üyeleri çekildikten sonra yavruyu bağrına bastı. Anestezinin etkisi geçmiş, çocuğun boğazı acımaya başlamıştı. Şirin ağlamaklıydı. Onu oyalamaya, yatıştırmaya çalıştı. Kadının da boğazı ağrıyordu. Gövdesi aynı garip özdeşlikle bir zamanlar Ferhat'a yönelirdi. Anımsıyordu. Canlıydı ama uzaktı anı. "Bu gece Şirin'le kalacağım," dedi kocasına. Ferhat'ın yüzünde kocaman bir hayal kırıklığı belirdi. Yorucu ve kaygılı günün sonunda sevişme ödülünü canı çekiyordu. Besbelli. Ama ses çıkarmadı. Ve burukluk şefkatli bir gülümseyişle eriyiverdi. Kızı söz konusuydu. Canı fedaydı babanın. Feride'nin aynı günde ikinci kez içi yumuşuyordu kocasına doğru. Bir an Şirin'i kucaklamak, evlilik yataklarına taşımak geçti usundan. Bu güçlü, Ferhat'la oluşturdukları ikiliden çok daha sıcak bir güven veriyordu kadına. Geç kalmıştı. Ferhat yatak odasının kapısını örtmüştü. Kadın derin bir soluk aldı. Ferhat'a duyduğu bir ürperişlik, özlem ve onsuz kaldığı için kapıldığı zayıf pişmanlık bu solukla birlikte üflenip gitti. Sonuçta adamın gövdesinin boğucu basıncından bir gecelik olsun kurtulmuştu. Şirin'in odasına girdi. Çocuğun üşümüş, küçük ayaklarını avucunda ısıttı. Minicik çoraplarını giydirdi. Ona ileride asla yalan söylemeyecekti. Onu kandırmayacaktı. Peki ne söyleyecekti? Kendi gençliğini doğru dürüst anımsayamıyordu bile. Sanki hayatı Ferhat'a sevdalandığı o sarsıntılı yıllarda başlamıştı. 1970'lerin başında. Ondan öncesi renksiz bir tek düzelikti. Kanayan tutkunun ve acıyan bedenlerin garip bir canlılığa boyadığı bir filmin giriş bölümündeki gri fotoğraflar gibi. Kimi kez bu silik ve uzun başlangıcın kimi bölgelerinde titrek bir nabız atmaya başlıyordu. Anımsayışta, gençliğe ve gençliğin tutkularına dair. Puslu kıtalar arasında berraklaşan ince bir kan damarı gibi. İleride o damarın sesini dinleyecekti. İleride. Şimdi Şirin uyuyuncaya kadar bekledi. Mazi sayfaları 1. İstanbul'u ilk gördüğümde üniversite öğrencisiydim Şirin. Fakülte Şubat tatilinde son sınıf öğrenciler için gezi düzenlerdi. O zamanlar motorlu tren diye bir taşıt vardı. Herhalde mazotla işlerdi. Kara tren diye anılan, kömür karası buharlar püskürten diğer trenlerin yanında lüks sayılırdı. Acil bir durumla karşılaşmadıkça kimse uçağa binmezdi o günlerde. Pek kimsenin arabası da yoktu zaten. Çoğumuz sobalı evlerde otururduk. İstanbul'a ilk kez ayak basıyorduk. Heyecanlıydık. Her şey ilgimizi çekiyordu. Haydarpaşa garının aşınmış mermer merdivenleri, vapurla karşıya geçiş, fır dönen martılar, her şey. Biz kızlar bir öğrenci yurduna yerleştirildik. Erkek arkadaşlarımız civarda ucuz bir otelde kalıyorlardı. Beyazıt'a üniversite kapısına çok yakındık. Şehir o yıllarda çok farklıydı. Minarelerden yüksek bina yoktu. Saf su buharından oluşmuş bir sis İstanbul'u sarmıştı. Minareler ince uçlu kalemle çizilmiş gibi zarifti. Boğazın suları firuze renkliydi. Çelik halatlı köprüler kurulmamıştı. Uzun sözün kısası şirin, Bizans duvarları, Osmanlı kubbeleri ve çınarlar iç içe, kardeşçe yaşıyorlardı. Ulu ağaç gölgelerinde, cami avlularında ihtiyarlar bekleşiyor, şık caddelerden hırsla geçip gidenler şanslarını kovalıyordu. Masaları ayna gibi parlayan muhallebicilerde acemi sevgililer oynaşıyordu. Sefalet, servet ve sefaat iç içeydi. Alttan alta bir boğazlaşma sürüyordu. Fark edebiliyorduk. Aşırı boyalı bir kadın adamın biriyle çatır çatır pazarlık ediyordu söz gelimi. Başkentin mazbut mahallelerinde böyle manzaralara alışık değildik. Gözlerimiz fal taşı gibi açılıyordu. Gene de bir 10 yıl, 20, 30 yıl sonraya göre her şey çok daha yumuşak, daha zarif, daha insaflıydı. Martı sesleri her yerdeydi. Rüzgar yosun, köprü altları kızarmış balık kokardı. Hayır hayır, anlatmak istediğim eski zamana duyulan özlem değil. Daha çok, ne bileyim, belirsizliğin sarsıcı etkisi. Burada şehir kendini dayatıyordu. Uzun sözün kısası, doğa uyanmak üzere şehir büyüleyici ve biz gençtik. Ülkemizde hayat sakindi veya biz öyle sanıyorduk. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğmuştuk. Yokluğun koyusuyla tanışmamıştık da zenginlikten uzaktık. İlkokuldaydık 6-7 Eylül olayları yaşandığında. Pek anımsamıyorduk. Birçoğu gibi geçiştiriliveren, üstü örtülen vakalardı bunlar. Aile sırlarını andırıyorlardı. Kurcalamaya gelmezdi. 60 ihtilali estiğinde ortaokuldaydık. 68 fırtınasının ufukta belirmesine ise zaman vardı. Uzun sözün kısası şirin, masumduk, yoksulduk ve mutluyduk. Mutlu muyduk? Ölü olmalıydık. Şimdi dönüp geriye bakan 10 kişiden 9'u mutluyduk der. Ve yalan söyler şirin. Yanılsamaya düşer. Niye bunca sakattır insan belliği unutuşa? Ben sana yalan söylemeyeceğim Şirin. Mutsuzduk. Hem de alabildiğine.